Anahtar sözcükleri dinliyorsunuz. Merhabalar. Kültür, teknoloji ve sanat alemlerinde ufuk açıcı çalışmaları imza atan isimlerle sohbetlerimizde bugünkü konuğumuz Efe Kerem Sözeri. Efe Kerem Sözeri farklı platformlarda yayınladığı yeni medya olanaklarını kullanan araştırmacı gazetecilik eforlarıyla dikkatleri üzerine çeken bir isim. Bugün anahtar sözcüklerimiz yeni medya, dijital diplomasi ve troller. Ben Sarpan Uzunoğlu, anahtar sözcüklerdesiniz. Öncelikle Efe hoş geldin. Biraz kendinden bahsetmeni isteyeceğim.
Tabii. Ben 2009 yılına kadar Türkiye'deydim. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okudum. Daha sonra yüksek lisans için Hollanda'ya geldim. O zamanki kız arkadaşım, şimdiki eşimle beraber. O zamandan beri de buradayım. Hollanda'da yaşıyorum. Bir yandan doktora tezimi yazıyorum göç sosyolojisi üzerine. Bir de oğlum var. Böyle hayat güzel burada.
Ben seninle anahtar sözcükler için görüşmek istememin arkasında nedenlerini söyleyeyim ilk olarak. Şimdi sen Jiyan'da, P24'te, Bnet'te, DeliDot gibi platformlarda yazılar yayınlıyorsun. Ve bu yazıların benim tespit ettiğim ortak bir özelliği var. Sen sosyal ağların doğasındaki manipülasyonları, sansürü ve benzeri müdahaleleri özgün yöntemlerle, yani yeni medya özgün yöntemlerle işliyorsun açıkçası. Ve onları inceliyorsun. Sana kalırsa bu bir gazetecilik türü mü? Bir de araştırma süreçlerini hangi araçlardan yararlanıyorsun?
Bu bir gazetecilik türü. Bu aslında türün isimlendirmesini akademisyenlere ve okuyuculara bırakmak isterim. Ama kendi açımdan ben kendimi bir gazeteci olarak tanımlamıyorum. Çünkü bunun eğitimini almadım. Yani benim için bu kadar net. Onun yerine ben kendimi bir araştırmacı olarak tanımlıyorum. Ama tabii yayınladığım yazıların gazete olarak adlandırılan ya da doğrusu haber yayınlayan yerlerde yayınlanmasının bir sebebi var. Ben sonuçta akademiden geliyorum. Çeşitli araştırma yöntemlerini, veri toplama ve bunu analiz edip sunma yöntemlerini biliyorum. Eğer benim bu şekilde yaptığım işler eğer buralarda yayınlanıyorsa demek ki gazeteciliğin böyle bir ihtiyacı varmış diye düşünüyorum. En azından Türkiye'de bunu daha çok görüyorum. O yüzden bunu yapmaya çalışıyorum. Veri toplayıp bir şeyler yazma sebebim doğrusu aslında hani sadece kendi fikirlerimi değil aslında hani durumun ne olduğunu herkes için anlatabilecek bir yöntem bulma çabasından kaynaklanıyor. Çok daha ilk bu işlere başlarken yani ilk böyle hani akademiden yavaş yavaş hani daha habere yakın bir şeyler üretmeye başladığım zamanlarda da daha çok insanlara hani mesela meclisin nasıl işlediğini göstermeye çalışmıştım ilk yaptığım işlerden birinde. Hani meclisten veri toplamıştım TBMM, GovTR'den. Sonra onu sunmuştum. Demiştim ki işte AKP çoğunluk mecliste ve bu çoğunluğu işte uzlaşma yapmamak için kullanıyor mesela. Hani ve bunu söylemek için de işte Twitter'dan ve TBMM'den hani veri toplayıp nasıl uzlaşma yapılıyor, diğer partilerin işte önerileri mesela nasıl kabul ediliyor, nasıl tartışılıyor falan gibi şeylere bakmıştım. Yani aslında hepimiz biliyoruz AKP'nin mesela Türkiye'de uzlaşmacı olmadığını. Ama bunu veriyle gösterdiğimiz zaman bence insanları ikna etme şansımız daha büyük. Yani benim çıkış yolum bu. Sosyal medyayı da çok bir kaynak olarak kullanıyorum öyle söyleyeyim. Yani kendim izlemek bir okuyucusu olmak dışında. Örneğin bu TBMM verisinde TBMM'nin bir resmi hesabı da var Twitter'da. Onun bütün tweetlerini indirip, son 2 yıllık tweetlerini indirip, işte HDP önerisi oldu, kabul edilmedi. MHP önerisi oldu, kabul edilmedi. Ve bunların böyle kaç dakika içerisinde kabul edilmediklerine falan da bakmıştım. Ama daha sonra işte hükümetten gelen öneriler kabul ediliyordu mesela. O yüzden bunun gibi böyle verileri insanlara bir anda topluca sunduğumuz zaman bence ikna etme şansımız daha büyük. Ayrıca tabii sosyal medyada manipülasyon da çok dediğin gibi. Özellikle buna dair de çok şeyler topluyorum. Son zamanlarda topladığım işte troller, botlar ve manipülatif başka operasyon hesapları diyorum ben bunlara. Bunlara dair veriler de hep bu tür şeyleri anlatmaya dair. Yani bize ne sunuluyor, ne tür bilgiye ulaşabiliriz, ne yapabiliriz'e dair.
Peki yani son zamanlarda yaptığın araştırmalara ben biraz değinmek istiyorum. Dünyada bu dijital diplomasi her geçen gün hem akademik olarak hem de politik olarak daha önemli başlık haline geliyor. Ve sen trollerin dijital diplomaside ve uluslararası gerginliklerdeki propaganda süreçlerindeki rolüne dair bir çalışma yaptın. Hatta işin içine Cumhurbaşkanlığından Kurumsal İletişim Başkanı girdi. Meseleyi biraz özetleyip anlatabilir misin ve sonrasında gördüğün tepkileri?
Troll diplomasisi çok biraz yeni bir alan ama Türkiye'ye dair bir alan değil. Daha çok böyle Rusya'yı işleyen bir alan. Hatta benim bu tanımı kullanma sebebim de BBC'den geliyor. BBC'nin bir haberinde bu başlığı kullanmışlardı. Biliyorsun Ukrayna üzerinde bir hükmiyet mücadelesi var. Rusya ile EU arasında ya da Rusya ile Batı arasında diyelim. Bu sırada işte NATO'nun ve Rusya'nın Twitter, resmi Twitter hesaplarının birbirlerine karşı nasıl atıştığını, ondan sonra böyle pekala troll dilini kullanarak, böyle hatta işte görsellerde oyuncak askerler falan kullanarak böyle birbirlerine dalga geçer şekilde nasıl bir diplomasi dili ürettiklerini falan anlatan bir makaleydi. Benim Türkiye'ye dair araştırma, bu konuyu araştırma sebebim tabii bir Rusya uçağının Suriye sınırında düşürülmesi üzerine oldu. Karşılıklı olarak işte sırtımızdan bıçaklandık tabirini şeyde hashtagini kullanmıştı Rusya hesapları çok yoğun bir şekilde. Türkiye de buna başka şekillerde cevap vermeye çalışmıştı ama orada çok bir yere çok ilginç bir şey oldu. Bir anda Türkiye'deki ya bir gece yarısı saat 10 civarı falan da herhalde Türkiye'de Twitter'ın en yoğun olduğu zamandır Türkiye'de. Bir anda Troll State Russia, Rusya bir troll ülkesidir gibi bir şey başlatıldı, etiket başlatıldı. Ben bir anda bunun fark edince bunun işte kimlerin bunu ürettiğini, ne gibi görseller üretildiğini falan ortaya çıkartmaya başladım. Sonra o hesaplardan biri böyle çok takipçisi olan bir hesap aslında daha önceden böyle başka bir şeylerin reklamını yapan filan hesapmış. Yani Twitter'da böyle şeyler çok var. İşte otomatik olarak bir şeyleri böyle promote eden hesaplar, reklamını yapan hesaplar. Sonra o kişinin aslında Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi iletişim sorumlusunun webmaster olduğu ortaya çıktı. Yani resmi iletişim sorumlusunun web sitesini yapan, düzenleyen kişi bir yandan da böyle Twitter'da bir hesaba sahipmiş. Ve bu kişi Troll State Russia etiketini en şey yapan, en etkili şekilde kullanan, en çok görseli paylaşan kişilerden biri. Ben tabii bu bağlantıyı kurunca insanlara soruları da gönderdim. Yani dedim ki ben böyle böyle bir şey ortaya çıkarttım size dair ne diyorsunuz, savunmanız nedir falan diye. Tabii cevap gelmedi sorularıma. Sonra ben elimdeki bütün verilerle, tabii bunun huy sorgusunu da yaptım. Belki bunu teknik olarak söylemek de gerekir. İnternette tüm web sitelerin kime ait olduğu, kim tarafından yönetildiği huiz sorgularıyla ortaya çıkartılır. Ben de o şekilde ortaya çıkartmıştım. Yani sonuçta kamuya açık bir veriyi kullanarak ortaya çıkarttım. Daha sonra bunu işte belgeleriyle koyduktan sonra bu yazıyı yayınladım. Yayınladıktan sonra bu sefer cevap geldi işte şeyden, Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdüründen. Ondan sonra bu sefer Twitter'da biz karşılıklı yazışmaya başladık. İşte tabii kendisi benim bir Rus ajanı falan olduğuma çekti. Ya Türkiye'de böyle tartışmalar biraz böyle gidiyor. Ne yazık ki insanlar böyle hani belirli standartlara sokulup daha sonra işte ya bizdensin ya değilsin tartışmasının şeyi bu. Ondan sonra ama işte böyle yani Türkiye trollere troll diliyle cevap veren bir şey ortaya çıkartmış. Orada da çok bir görsel vardı. Onu da yazımda işlemeye çalıştım. Belki burada hani sesli olarak anlatmak biraz zor olacaktır ama Rusya'daki trollerin, yani Putin'in trollerinin zamanında kendi içlerindeki muhalefete karşı, Rusya içindeki demokrat muhalefete karşı kullandıkları, sosyalist muhalefete karşı kullandıkları bir görseli alıp yeniden üretmiş Türkiye'deki troller. Rusya'daki troller Lenin'in yüzünü kullanmışlar, bir böyle kadın elbisesi giydirmişler ona filan, öyle bir görsel üretmişler. Bizimkiler de işte Putin'in ve Medvedev'in ikisinin böyle şeylerini, pardon Lavrov'un, Putin'in ve Lavrov'un görsellerini yerleştirmişti oraya. Yani böylece hani Rus trollerine biz sizin dilinizi biliyoruz, ondan sonra onu ters çevirip size karşı kullanırız kadar böyle çok sofistike bir şekilde cevap vermişler. Ben Türkiye'deki troller meselesi üzerine başka şeyler de yazdım ama bu kadar sofistike olduklarını bilmiyordum doğrusu. Hatta bir süreye kadar onların böyle çok hani sıradan Erdoğan işte ve AKP taraftarı işte genç insanlar olduğunu düşünüyordum. Ama onların bu kadar yukarı seviyeden, bizzat Cumhurbaşkanlığı'nın ofisine kadar ulaşacak seviyeden destek görmeleri ve troll meselesinin nasıl bir dile sahip olduğunu, nasıl tekniklere sahip olduğunu bu kadar böyle net bir şekilde bilecek kadar kullanmaları bana çok ilginç geldi. O yüzden Türkiye'de çok ciddi bir mesele bu. O yüzden de bunu araştırmaya devam ediyorum.
Peki troll demişken hani troller meselesini araştırıyorsun. Bunu araştırırken bir yandan da özellikle sosyal medyadaki hesapların ne zaman oluşturuldukları, nasıl oluşturuldukları, nasıl takipçi kazandıklarını da inceliyorsun ve biliyorsun işte Türkiye'deki bu savaş hali aslında sosyal medyada da birçok yankısını uyandırıyor. Ve sen yakın zamanda Jiyan'da bir makale yayınladın ve biraz da bu makale şunu gösteriyordu. Jandarma özel harekat, polis özel harekat gibi 90'lardan kalma o kontra ruhu yaşatan bazı devlet destekli örgütlerin sosyal medya içerisinde yeniden hayata döndürüldüğünü görüyoruz biz. Ama sen bu sosyal medyada hayata döndürülen, şiddet resimleri paylaşan, bir çeşit şiddet pornografisi yayan hesapların kökenlerine indin. Bu araştırma süreci nasıl gerçekleşti? Onu anlatır mısın?
Şimdi bu hesaplar bir anda ortaya çıkıyorlar doğrusu. Ve o anda ne lazımsa o operasyonu yapmak üzere ortaya çıkıyorlar. Seçimlerden önce HDP Enter diye bir şey çıkmıştı. Böyle HDP'nin işte şiddetle ne kadar iç içe olduğunu, aslında şiddetin HDP tarafından yapıldığını falan filan iddia eden bir hesaptı. Ama bunu böyle bir espri diliyle yapıyordu. Ve toplamda işte 7-8 tane afiş üretmiş, işte böyle tweet atmış bu afişleri, bir hesabın yaklaşık 180 bin falan takipçisi vardı. Ve bu gerçekten böyle bir iki gün içerisinde herkesin haberi olacak kadar sansasyonel bir hale geldi. En sonunda işte senin dediğin gibi bu savaş ortamında bu sefer işte JITEM falan hesapları ortaya çıktı. Bunlar da aynen bir anda böyle on binlerce takipçiye sahipler. Ondan sonra işte her attıkları tweet bir sürü kişiye ulaşıyormuş gibi görünüyor falan filan. Ben bunları çeşitli yöntemlerle takip ediyorum. Öncelikle onların kaydını alıyorum. Archive.is'den kaydını alıyorum. Ki böylece hani ne tip mesaj ürettikleri hep kalsın diye. Daha sonra da Favstar diye bir yer var. Twitter'ın bir çeşit kopyasını alıyor ve daha çok aslında Favstar'ın oluşma şekli şey, hani herhangi bir hesabın böyle en çok beğenilen, en çok işte retweet edilen, en çok işte favorilenen şeylerin tweetlerini ortaya çıkartmak. Ama herhangi bir hesabın işte bu Favstar şeyine gittiğiniz zaman, geçmişine baktığınız zaman işte geçmişte hani en çok hangi tweetlerinin işte beğenildiğini falan da görmüş oluyorsunuz aslında. İşte merakla da gidip bu HDP Enter ve işte bu Beyaz Toroslar, JITEM hesaplarının işte bu Favstar geçmişlerine baktım. Bunları bakınca tabii o geçmişler şimdi gerçekte silinmiş. Kendi hesaplarında tutmuyorlar ama işte Favstar gibi kopyalarda bulunuyor. Yani bütün mesele aslında bu dijital delillerin hiçbir şekilde aslında kaybolmaması, internette bir yerlerde bulunabilmesi. Bu hesaplar eskiden işte böyle komik komik espriler yapan, hatta JITEM özelinde böyle bayağı seksist, işte erkek şunu derse kadın bunu yapar haha falan gibi böyle şey espriler yapan bir yermiş. Ama işte meselenin böyle çok şey bir tarafı var. Bunlar sadece sansasyonel olsunlar ya da sadece bir günde çok güçlü gibi görünsünler, çok popüler gibi görünsünler diye değil. Özellikle JITEM örneğinde pekala genç erkek Twitter kullanıcıları arasında popüler olsunlar gibi bir tercih de yapılmış. Yani bugün işte o JITEM hesabının kullanıcı profiline, demografisine baktığınız zaman, bunu da işte Cloudflare gibi yerlerden görebilirsiniz. %80 erkekler tarafından izlenen bir hesap. Profili de, yani takipçilerin profili de 18-35 yaş arası %75'ine falan denk geliyor. Yani gerçekten genç erkek Türklere hitap eden, espriler yapan hesap bir anda savaş ortamında dönüp işte Kürtler şöyledir, işte askerlerimiz böyle yapıyor, işte vatan evlatları, işte kelle koltukta savaşıyorlar falan filan gibi böyle işte militer ve ulusalcı böyle mesajları şey yapıyorlar, pompalıyorlar gençlere. Ve bu sefer de işte Twitter'da çok yani geniş bir topluluk oluşmuş oluyor. İşte Kürtlerden nefret eden ve bir yandan da savaş ortamıyla beraber işte devletin dönen, standart ayarlarına geri dönüp işte o bütün milli eğitimin filan bizde yarattığı, işte biz bu vatan için ölürüz, canımız feda vesaire meselesine hemen geri döndürülebilen gençleri oluşturan hesaplar. Ben de buna bu yüzden operasyonel hesaplar diyorum. Şu andaki dertleri de bu.
Çok teşekkürler Efe. Efe gerçekten çok teşekkür ederim katıldığın için Anahtar Sözcükleri.
Teşekkür ederim.
Anahtar Sözcükler'de bugünkü konuğumuz Efe Kerem Sözeri oldu. Anahtar Sözcüklerimiz yeni medya, dijital diplomasi ve trollerdi. Kültür, teknoloji ve sanat alemlerinde ufku açıcı çalışmalara imza atan isimlerle sohbetlerimize devam edeceğiz. Ben Sarp Uzunoğlu. Bir sonraki Anahtar Sözcükler'de görüşmek üzere.